Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün Vedduha suresini işleyeceğiz. Vedduha suresi Mekki bir sure. Mekke'de nazil olduğu konusunda bir şüphe söz konusu değil. Bazı surelerin Mekki mi Medeni mi olduğu konusunda ihtilaf olabiliyor. İki kez nazil olduğu söylenebiliyor. Fakat Bedduha'da böyle bir şey söz konusu değil. Ve Peygamberimizi rahatlatmış olan bir suredir. Allah Resulü'nün üzüntüsünü hafifletmek için gönderilmiş olan bir suredir. Gerek Vedduha gerekse ondan sonraki İnşirah suresi, yani Elem neşrah leke sadrak, ikisi de Peygamberimizin suresidir. Yani Peygamberimizi rahatlatmak üzere, özellikle onu mutlu etmek üzere, ona gayıptan haberler vererek moral vermek için gelmiş olan surelerdir. Vedduha'dan evvelki Leyl suresi ise Ebubekir Sıddık hakkında geldiği rivayetleri vardır. Yani onu öven, onun makamını anlatan bir sure. Allah Azze ve Celle Ebubekir Sıddık ile Efendimizin arasına başka bir Efendimizin suresi diyebileceğimiz, yani ona daha çok moral vermek üzere gelmiş olan Vedduha suresi arasına başka bir sure konulmasını takdir etmemiştir. Yani Leyl'den sonra Duha'nın gelmesi, Kur'an'ın böyle tertip edilmiş olması, yani Allah'ın bir yönlendirmesiyle olduğunu anlayabiliriz. Yani malum, Kur'an-ı Kerim Peygamberimiz dönemindeyken bir araya toplanmamıştı. Peygamberimizden sonra sahabe döneminde toplandı. Ebubekir Sıddık zamanında toplandı. Ve o toplama esnasında, yani Kur'an'ın başında hangi sureyi, sonra hangisi, sonra hangisi, sonra hangisi, bu 114 surenin bu şekilde tasnif edilişi ve tertip edilişi, yani birinci sure hangisi olacak, sonra hangisi olacak, 114 surenin bu şekilde Fatiha'dan Felak ve Nas'a kadar bu tertip neyle olmuştur? Yani bu hususta bir hadis yok. Bu tertip tevkifi midir, içtihadi midir? Yani Allah Azze ve Celle'den bir bildirmeyle mi olmuştur? Yoksa Allah'tan böyle bir bildirme yok da, hani sahabe kendileri içtihat mı yapmışlardır? Ekseriyete göre bu tevkifidir. Yani Allah Azze ve Celle Cebrail'e, Cebrail de Efendimiz'e bildirmiştir. Efendimiz Cebrail'e her sene Ramazan ayında o ana kadar nazil olmuş olan sureleri okurken elbette ki bir sıraya göre okuyordu. İşte bundan dolayı bu sıralamanın sahabenin görüşüyle değil de Peygamberimizden gelen rivayetlere göre olduğu kabul edilmiştir. En azından birçok sure böyledir. Belki bazılarında sahabenin içtihat ettiği de olmuş olabilir. Ekseri ulemanın görüşü budur. Buna göre, yani bu surelerin tertibi, yani mesela önce Leyl suresinin, sonra Bedduha'nın, İnşirah'ın böyle gelmesi demek ki tevkifi ise, yani Allah tarafından bildirilmiş, Peygamberimiz tarafından ümmetine bildirilmiş bir şekilde ise, demek ki bu boşuna değil. Yani Ebubekir Sıddık hakkında gelmiş olan Leyl suresi ile Efendimiz hakkında gelmiş olan Duha ve İnşirah surelerinin böyle üst üste gelmiş olması, bu boşuna değil demek ki yani. Allah ikisinin arasına bir başka surenin girmesini istemediğindendir. Eğer surelerin yani tertibinin tevkifi olduğunu kabul edersek, ki doğru olan görüş odur. Demek ki Allah yani iki dostun arasına başkaları hakkında daha çok nazil olmuş olan bir sureyi koymamıştır. Tertipte bu şekilde ard arda gelmesini Allah takdir etmiştir. Ve bu sure hangi sebeple indi, sebebi nuzulu nedir? Bir takım rivayetler var. Bunlar içerisinde en doğru olan ve en çok bilinen, Efendimizin bir ara böyle vahiy kesildiğinden dolayı morali bozulmuştu. Vahiy bir müddet kesildi, gelmez oldu. Yani bir dava adamı için bu çok zor bir şeydir. Allah'tan başka kimsesi olmayan, Allah'ın davasını omuzlamış ve Allah'tan da vahiy gelmiyor. Kesilmiş. Bu tabii ki peygamberimizi çok üzdü. Acaba Rabbim bana darıldı mı? Bana kızdı mı? Diye böyle sorular oluştu kafasında. İşte o zaman Allah Azze ve Celle kendisine dargın olmadığını ve kendisine müjdeler vermek suretiyle Efendimiz'i rahatlattı. Ona dargın olmadığını ifade etti. Yani dava adamının böylesi zamanlarda çok kötü bir psikolojiye gireceği tahmin edilebilir. Dünyada kimse yardımcısı değil, kimse yardım etmiyor. Yalnız başına. Evet, 3-5 tane Müslüman var ama yani ellerinden bir şey gelmiyor. Yalnız sayılırlar. Yalnız sayılır Allah Resulü. Ve dünya kendisine savaş açmış bir vaziyette. Ve o tek yardımcısı Allah'tır. Ondan da vahyin gelmemesi durumunda yalnızlık hissedecektir. İşte Allah Azze ve Celle bize örnek bir hareket de ortaya koymuş oluyor. Demek ki dava adamları bazen böyle kendini yalnız hisseder, morallere çok bozuk olur. Bu durumda arkadaşlarının onu desteklemesi, moral vermesi icap eder. Morali çok bozulmuş olan, ümidi azalmış olan, hani ümitsizlik Müslümana yakışmaz da, ama hani ümit azalmış olabilir ya da yani insanlardan ümidin azalmaz, Allah'tan değil de hani insanların anlamadığını görmek, insanlardan ümitsizleşmek ya da ümidin azalması. Bu durumda daha moral yerinde olanların ona destek olması, moral desteği de bulunmaları çok önemlidir. Bu Allah'ın bir sünnetidir. Yani Allah moralmen kötü durumda olan peygamberini böyle desteklemek suretiyle bize de örnek olmuş oluyor. Demek ki biz de birbirimizi bu şekilde desteklemeliyiz. Aynı zamanda Allah Resulü'nün o halde oluşunu da doğru olmadığını da ifade etmiş oluyor bu sure. Yani ey Resulüm, bazen vahyin kesilmesi durumunda hemen Allah sana darılmış falan gibi düşünmemelisin. Yani bir dava adamı böyle düşünmemeli. Rabbin sana darılacak değil. Sen devam et yoluna. Fakat vahyin bazen kesilmesi bir takım hikmetleri vardır. Yani illa her zaman Allah'ın darılmasından kaynaklanmaz yani. Yani hep böyle düşünme. Mesela başına bazen bir musibet de gelebilir insanın. Musibetler bazen günahlarımızdan kaynaklanıyorsa da bazen de derecemizin yükselmesi için de olabilir. İlla da bir günahımızdan da kaynaklanmayabilir. yahut başkalarına örnek olsun diye de olabilir. Yani mesela diyelim Uhud Savaşı'nda peygamberimizin yaralanması, peygamberimizin haşa bir hatasından değil, sahabe-i kiramın bazı hatalarından, okçuların yerini terk etmesinden kaynaklanmıştı. Yani bazı musibetler olur, böyle her musibet olduğunda Rabbim bana darıldı mı, bana ceza mı veriyor falan, bu şekilde düşünmen de doğru değil. Yani sen Rabbinin davasını omuzlamışsın, Allah sana darılmaz, merak etme. Sen devam et yoluna. Dolayısıyla böyle şeytan, yani moral bozacak olursa, bir dava adamının moralini bozmaya kalkarsa, dava adamı bunu bilmeli. Yani bu doğru değil, bunun şeytandan olduğunu anlamalı. Allah, hani haşa, mesela bazı insanlar Allah bile beni terk etmiş gibi, haşa, böyle bir şey mümkün değil. Yani Allah kullarını terk etmez, Allah elveduttur, kullarını da sever. Dolayısıyla Allah hakkında bundan başka bir düşünce doğru olamaz. Bu vahyin kesilmesi olayı kaç gün sürdü? Çeşitli rivayetler var. 4 günden 40 güne kadar değişik rivayetler gelmiştir. Yani önemli olan bu işin, bu vahiy kesilmesi hadisesinin, yani aylarca sürmediğini anlıyoruz. Demek ki birkaç haftalık bir olaydır. Ama Peygamberimiz buna rağmen çok, yani zor durumda hissetmiş kendini. Yani çok uzun sürdüğü için değil, bu kesinti çok uzun sürdüğünden değil. Ama acaba Rabbim kızdı mı bana? Böyle bir korku var. Bir de o kadar yalnız ki, yani sürekli vahye muhtaç adeta. Sürekli morale muhtaç yani. Şimdi Allah Azze ve Celle o gün Peygamberimizi o şekilde destekledi, vahiy göndermek suretiyle. Peki Peygamberimizden sonra bugüne kadar ve bugünden itibaren de kıyamete kadar bütün Müslümanları Allah nasıl destekleyecek? Yani bize vahiy gelmeyeceğine göre, ve bizden evvelkilere de bizden sonrakilere de, o zaman Allah bizlere, yani normal insanları nasıl destekleyecek, nasıl moral verecek yani? Hani o peygamberdi, vahiy geliyordu. Bize nasıl destek verecek? Bir kere elimizde kitabı var Allah'ın. Kitap zaten bize ümit bahşediyor. İkincisi, peygamberimizin sünneti var. Ve onun başarısı var. Bunlar bize ümit bahşediyor. Diğer taraftan Allah Resulü'nden gelen bazı hadisler var. Yani ümmetinin geleceğine dair müjdeler veriyor. Ümmetinin ilerisinin iyi olacağını haber veriyor. Bunlar da birer vahidir sonuçta. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. O peygamberin sözü bu, ama o peygamber kendi heva ve hevesinden konuşmaz. Onun konuştuğu ancak vahidir. Ve o peygamber diyor ki ilerisi iyi olacak. Mesela ümmeti kel matar. Benim ümmetimin misali yağmura benzer. Başı mı hayırlı, sonu mu hayırlı bilinmez buyuruyor. Yani ilerisinin güzel olacağını işaret eden hadisler var. Mesela bunlardan bir kısmı da aynen çıktı. Yani İstanbul'un olunacağını, fethin gerçekleşeceğini, yani İran'ın, Yemen'in, bazı devletlerin hepsinin ele geçirileceğini ve oraların da Müslümanlaşacağını ifade eden hadisler var ve bunlar gerçekleşti. Demek ki henüz gerçekleşmemiş olanlar da gerçekleşecektir. Çünkü aynı peygamber söylüyor. Bunlar bize moraldir. Diğer taraftan görülen sadıka rüyalar, bunlarla da Allah destekler. Vahiy gelmez ama vahyin bir çeşidi olan sadıka rüyalar gösterilir. Efendimiz buyuruyor ki vahiy kesildi, nübüvvet sona erdi Ama vahyin 46 cüzünden bir cüz olan sadıka rüyalar geride kaldı. Yani vahyin demek 46 cüzü var. 45'i demek ki bitmiş. 46.'sı sadıka rüyalardır. Ve o devam ediyor. Bazı insanlara Allah'ın göstermiş olduğu o sadıka rüyalar sayesinde biz yeniden moral buluyoruz. Birçok ehli hizmet insanların başından çok zor şeyler geçmiştir. Ve o zor günlerde de Allah rüyaları çoğaltmıştır. Buna birçok kardeşimiz de şahittir. Zor günlerde rüyaların çoğaldığını, hatta olayları hiç bilmeyen kimselerin başka şehirlerden rüyalar görmek suretiyle haber etmişlerdir ve moralimizi yükseltmiştir. Demek ki Allah Azze ve Celle bu şekilde rüyalarla da destekliyor, moral veriyor. Bazen Evliyaullah'tan bazı insanlara ilham etmek suretiyle, onların böyle bir keramet göstermesini sağlayarak onlar da haber verebilirler. Sadıka rüyada Allah nasıl ki uykuda gösteriyorsa, Evliyadan bazılarına da Allah uyanıkken de gösterebilir. Uykudayken gösterebiliyor da uyanıkken mi gösteremeyecek? Elhasılı bu şekilde Allah moral verir. Bunlardan birisi de mesela dünyada olan gelişmeler. Bunlar da insana moraldir. Yani bugüne kadar olmayan gelişmeler, şu son 40-50 yıldır, 30-40 yıldır önemli gelişmeler oluyor dünyada. Bunlar Müslümanlara Allah'ın moral vermesidir. Düşünün yani 1800'lerden itibaren çok zor durumda kalmış olan Müslümanlar artık 1970'lerden sonra dünyada olan gelişmeler yeniden ümit bahşetmiştir Müslümanlara. Yani aşağı yukarı 200 sene kadar sonra yeniden ümitlendi Müslümanlar. Belki daha evvelinde de yani Osmanlı'nın yükselme devrinin bittiği zamandan itibaren ele alırsak, yani 300 sene bile diyebilirsiniz buna. Yaklaşık 300 sene kadar sonra yeniden gelişmeler başlamış ve bu Müslümanlara moral olmuştur. Dünyanın birçok devletinde İslam hareketler başlamıştır. Devrim olan yerler de olmuştur. Ve bu Müslümanların hem uyanışını hızlandırmış hem de morallerini yükseltmiştir. İşte demek ki Allah'ın sünneti neydi? Allah'ın sünneti böyle bir durumda moral vermek, desteklemek. Ve bu sünnette bir değişiklik olmaz. Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsınız. İşte bu Allah'ın bir sünnetidir ve bu sünnet bugün de devam ediyor. Bugün de Müslümanlar Allah'ın böyle yardımlarını görüyorlar ve moral kazanıyorlar. Demek ki bedduada peygamberimize verilen moral aslında bize de zaman zaman bu dediğim şekillerle onlardan biriyle veya birkaçıyla verilmektedir. Ve Efendimiz böyle vahiy kesildiği zaman birkaç gece kalkmamış tabi geceliğin. Bunun üzerine onu takip edenlerden birisi, bir rivayete göre Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil, "Ne o ya Muhammed, senin şeytanın seni terk etmiş herhalde, bugünlerde gece kalkmıyorsun" demiş. "Tebbet yede Ebi Leheb ve teb." Ebu Leheb'in elleri kurudu ve kurusun, kurusun ve kurudu. Karısı da ne olacak? Ve mraatu hammaletel hatab. İşte bu o kadın. O da onu odun taşıyacak. Beraber yanacaklar. O öyle dedi. "Bugünlerde gece kalkmıyorsun ya Muhammed" dedi. "Ne oldu? Şeytanın seni bıraktı mı?" dedi. Cebrail'i kastediyordu aslında. Allah Azze ve Celle bunun üzerine tekrar vahyi başlattı. Zaten gelecekti vahyi ama Allah'ın bir hesabı var tabii ki. Ve bu sure nazil olmuş oldu. Bu surenin sonunda Efendimiz o kadar sevindi, o kadar sevindi ki, çünkü surede yalnızca yani vahiy başlamış olmadı. Aynı zamanda da gelecek hakkında müjdeler verildi. Ümmetinin geleceğinin parlak olduğuna dair. Müjdeler verilince Peygamberimiz bir rahatladı, bir rahatladı. Sevincinden Allahu Ekber dedi. Ve duanın sonunda Efendimiz Allahu Ekber dedi. Rüyada da tekbir feraha işarettir, sevince işarettir. Yani sonun iyi olacağına işarettir. Çünkü burada da görüyoruz ki o sevinçli ayetler, sevinç veren, müjde veren ayetler gelince Efendimiz tekbir getiriyor. Demek ki tekbir getirmek sünnette var. Ve de sevince işarettir. Sadaka rüyalarda görüldüyse, tekbir getirildiyse o da yine güzel şeylerin olacağına işarettir. Ve Efendimiz'den gelen bazı rivayetlerde bu ve duhadan sonra Kur'an'ın sonuna kadar, Felak Nas'a kadar her surenin sonunda tekbir getirilmesi sünnettir. Çünkü Efendimiz tekbir getirdi. Hem ve duhada hem ondan sonra Elem Neşrah'ın sonunda. Ta Kur'an'ın sonuna kadar, yani son cüzde, son yarım cüzde yani. Her sureden sonra Allahu Ekber dedi. Yani bunun deneceğine dair rivayetler var. Yani tekbirin getirilmesinin sünnet olduğuna dair. Demek ki müjdeli bir şey söylendiğinde tekbir getirilmesi sünnette var. Bu surelerin sonunda da tekbir getirilmesi sünnette var. Allahu Ekber denir, ondan sonra Bismillahirrahmanirrahim diye devam edilir. Mesela sure bittikten sonra durulur. Ve emma bi ni'met rabbike fahaddis. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak. Böyle. Allahu Ekber. La ilahe illallah vallahu ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd gibi bir şey de söylenebilir. Buna benzer de rivayetler gelmiştir. Söylenirken şöyle olmamalıdır. Mesela ve emma bi ni'met rabbike fahaddis Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim, böyle olmaz. Orada durursan yanlış anlaşılır. Yani sureyi bitirmişsin, sonra Allahu Ekber diyorsun. Sanki bilmeyen de surenin devamı zanneder onu. Yani Allahu Ekber'i de sureden zanneder. Ve emma bi ni'met rabbike fahaddis Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Elem meşrah leke sadrak dersen, bilmeyen birisi o Allahu Ekber'i de surenin sonu zanneder. Öyle olmaz. O halde nasıl olacak? Ve emma bi ni'met rabbike fahaddis Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim. Ya da Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim. Yani kesintisiz de olur. Ya da hiç diş durmaksızın ve emma bi ni'met rabbike fahaddis Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim olur. O zaman anlaşılır ki bu sureden değildir. Ama demin dediğim gibi olursa sureden zannedilir. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ اللّٰهُ اَكْبَرُ Bismillahirrahmanirrahim. Öyle olmaz. O Allahu Ekber surenin sonuna bırakıp koyup ondan sonra yeniden besmele yanlış anlaşılmalara sebep olur. Onun için tekbir getirilecek ama sure biter durulur. Fahaddis dedikten sonra durulur. Sonra Allahu Ekber Bismillahirrahmanirrahim olur. Evet. Allahu Ekber deseniz de olur. Allahu Ekber La ilahe illallah vallahu ekber. Ondan sonra Bismillahirrahmanirrahim şeklinde de olur. Surenin sonuna kadar, yani Kur'an'ı hatmedene kadar, şey sure diyorum, Kur'an'ın sonuna kadar, yani bu şekilde bütün surelerin sonunda tekbir getirilmesi sünnette vardır. Allah Resulü'nden böyle bir rivayet gelmiştir. Bu bid'at değildir yani. Bu sünnette var. Efendimiz'e bu vahyin kesilmesi olayı hakkında bir rivayete göre Efendimiz'in bir hizmetçisi vardı. Bu kadıncağız Efendimiz'e hizmet ederdi. Allah Resulü bir gün çok üzülmüş, yani ne oldu ki Allah Resulü'nün evinde artık vahiy kesildi? Ne var bu evde demiş. Yani ne oluyor? Ve çıkmış dışarıya. Kadın da demiş ki kendi kendine, Efendimiz yokken evi ben silip süpüreyim biraz. Divanın altına süpürgeyi şöyle şey yapıyor, yani altını temizlemek için, bakıyor ki sert bir şeye değiyor, ağır bir şeye değiyor. Bir baktım diyor, bir affedersiniz köpek yavrusu ölmüş. Ve onu attım, temizledim içeriği. Ondan sonra Efendimiz o anda diyor içeriye girdi, ağlıyordu ve çok farklı bir haldeydi. Efendimiz'e böyle yani vahiy gelirken hali değişirdi. Vahyin ağırlığı altında hali çok farklı olurdu. Onun haşa bir psikolojik bozukluk falan filan gibi zannedilmemesi için de Allah bir bazı olaylar yarattı. Mesela deve çöktü. Vahiy gelirken bir seferinde Peygamberimiz devenin üzerindeydi, deve çöktü. Yani insanlar peygamberin halinin değiştiğini görüyorlar zaten gözleriyle. Ama bu böyle hani haşa bir delilerde de olabilir, böyle hasta insanlarda olabilir, saralılarda olabilir. Yani öyle bir şey mi acaba? Diye akla bir şey gelmesin diye. Allah bir seferinde bu olay devenin üzerindeyken yarattı, deve bile çöktü. Herkes anlasın ki yani bu peygamberin bir hastalığından falan değil. Kışın soğukta böyle buram buram terlerdi peygamberimiz vahiy gelirken. İnne senulki aleyke kavlen sakile, sana ağır bir söz vahyedeceğiz. Bir manası da buydu hani hatırlarsanız. Herkesin anlamasını istedi yani Allah. Millet anlasın ki bu deveyi bile çökerten bir vahidir. Ondan dolayı peygamberin hali değişiyor. Şekli şemali değişiyor adeta. Bu ondan kaynaklanıyor, kendinden değil yani. Mesela bir seferinde de Zeyd radıyallahu anh peygamberimizin ayağının altına kendi ayağını koymuş, baldırının altına. Böyle otururlarken demek ki öyle yer darmış herhalde ki öyle denk gelmiş. O sırada vahiy geliyor ve Zeyd diyor ki öyle oldum ki ayağım kırılıyor zannettim. Ayağımı ettim, ettim, çekemedim, kurtaramadım. Peygamberin ayağının altından bir türlü kurtaramadım diyor. O kadar ağırlık çöktü ki üzerine, benim ayağım ezildi diyor altında. Yani bunlar, bu olayların hepsinin olması Allah'tandır. Böylece Allah Azze ve Celle peygamberin o halinin değişmesinin bir psikolojik durumdan kaynaklanmadığını anlatıyor aslında. İşte o sırada Efendimiz içeriye giriyor böyle, hali değişmiş bir vaziyette. Üzerimi ört diyor ona. Efendimiz o halinin çok görülmesini istemezdi. Ve üzerini örttüler. Sonra diyor kaldırdı başını ve duayı okudu. Yani bu rivayete göre o köpek yavrusunun evde olması da bir sebep olmuş olabiliyor. Köpeğin hani olduğu yere melek girmez. Ondan dolayı da yani bundan dolayı kesilmiş de olabilir. Bazı rivayetlerde Efendimiz'den bazı şeyler sorulduğunda tamam size sonra cevabını veririm size demiş, inşallah dememiş olduğundan dolayı böyle bir olayın gerçekleştiğine dair rivayetler de var. Ya neden inşallah demedin? Yani sana vahiy geleceğini kesin olarak biliyor musun? Neden hemen cevap veririm size yarın falan demedin inşallah dedin de niye inşallah demedin yani? Bundan dolayı da kesilmiş olabilir diye bazı rivayetler var. Ama en genel yani anlamak istersek surenin sebebi nüzulünü neden yani kesildi? Fetret-i vahiy. Vahiyin bir ara böyle kesilmesinin sebebi nedir? Bu aslında peygamberi bu gibi durumlara alıştırmak içindir. Ve o gibi durumlarda bile yoluna devam etmeyi öğrenmesi içindir. İradesinin kuvvetlenmesi içindir. Kafirler için de bir imtihandır. Müslümanlar için de bir imtihandır. Kafirler, işte böyle konuşan kafirler, seni şeytanı bıraktı herhalde diyenler, onlar ortaya çıksın. Bir taraftan, bir taraftan da Müslümanlar için de bir imtihandır. Müslümanlar da bakalım vahiy kesildi, bu nasıl iş deyip de imandan dönecekler mi, dönmeyecekler mi? Onu da ortaya çıkartmak içindir. Yani Allah'ın her işi bir imtihandır. Bu vahyin kesilmesi olayıyla kafir de imtihandadır, Müslüman da imtihandadır. Peygamberimiz de imtihandadır aslında. Peygamberimiz de bu durumda yani bir şeyler öğrenmiş oluyor. Yani demek ki böyle durumlarda yanlış anlamamak lazımdır ve bunun hikmetini düşünmek lazımdır. Yani demek ki Allah bir müddet için vahiy kesiyorsa demek ki bunun bir hikmeti olabilir. Buna kafa yorması lazımdır. O vahyin kesilmesi döneminde belki de biraz daha düşünmesi, biraz daha hazır hale gelmesi, kalben hazır hale gelmesi, belki bazı şeyleri planlaması gerekir. Şimdi buna göre düşünürsek, o hani peygamberimizin başından hani gelmiş geçmiş bir olaydır, bir daha da yani biz peygamber de olmadığımıza göre dolayısıyla bizimle bize nasıl bir mesaj veriyor yani bu olay? Hani bu peygamberle ilgili bir olay. Vahiy ona geliyor ve kesilmiş. Olay bitmiş, gitmiş. Yani bize ne veriyor bu sure? Yani herkes Kur'an okurken bize nazil oluyormuş gibi okumalı. Anlamak istiyorsan eğer. Sanki bize nazil oluyor. Hani olmuş bitmiş bir olay gibi görmemek lazım. Bugün bize nasıl bir mesaj verir bu? Mesela İslami hizmetlerde de bazen fetret dönemleri olabilir. İslami hizmetlerde de bazen bu şekilde kötü zamanlar olur, gelişmeler durur, karanlık dönemler gelir, birçok Müslümana zulmedilir, hapse doldurulur. Her zaman rüzgar arkadan esmez, bazen önden eser. Hareketi geriye götürmek isterler. Bu gibi durumlarda leyl olur yani gece olur yani. Karanlık çöker ki böyle olmadı mı? Oldu. Yani bu ümmet 1800'lerden itibaren hatta 1700'lerin ortalarından itibaren karanlıklar içinde değil mi? Evet. Fakat şu anda mesela bütün dünyada yeniden gelişmeler başlıyor. Fecir adeta yeniden doğuyor. Fecir sadık inşallah. Fecir sadıktır. Fecir kazip değildir. Yani yeniden İslam aleminde uyanış var. Karanlıklarda kaldık. 200 yıldır, 250 yıldır ama yeniden bir uyanış var. Demek ki Allah bize de aynı şekilde yapıyor yani. Peygamberimize 4 gün veya 40 gün vahiy kesiliyor. Bize de 40 sene değil, 200 sene ışığımız sönüyor. sonrasında ama yeniden ışık çıkıyor. Ve duha, duhaya yemin olsun, kuşluk vaktine. Ve leyli izâ secâ, ve sükûne erdiği zaman da geceye yemin olsun. Yani bunlara yemin olsun ki mâ vedda'aka rabbuka ve mâ kale, Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı. Ne alakası var şimdi bakın. Ve duha dedikten sonra ve leyli izâ secâ, sonra mâ vedda'aka rabbuka ve mâ kale, nasıl bir alaka var? Ayetler arası bağlantı olması lazım. Yani ey Resulüm, sana vahyin başlaması duha gibi. Vahiy başladı, yani ışık doğdu, üzerine güneş doğdu. Vahiy, nübüvvet bir güneştir. Senin üzerine güneş doğdu. Ama ardından leyl geldi. Ve leyli izâ secâ. Böyle bir ara dönem oldu. Duha olur, leyl olur ama Rabbin seni terk etmez. Yani sen duha olduğu zaman leyl gelmez zannetme. Bir defa güneş doğdu, artık batmaz zannetme. Batar. Bir defa vahiy başladı, artık kesilmez zannetme. Kesilebilir. Bu senin moralini bozmayacak. Duha olacak, ardından da leyl de olacak. İşte bizim gündüzümüz yaklaşık 1000 sene sürdü. Peygamberimizle birlikte duha başladı. Sonra öğlen oldu, ikindin oldu ve güneşimiz sonunda battı 1900'lerde. Aşağı yukarı 1200 sene, 1300 sene bizimki gündüz oldu. Aslında şu anki gelişmelere de bakarsak gecemiz de çok da uzun sürmüş sayılmaz. Öyle değil mi? Bizim çok şükür ki gündüzümüz 1200 sene, 1300 sene sürmüş. Peygamberimizden itibaren 1900'lü yıllara kadar dünyada hakim biziz. Son 200 seneyi saymasanız dahi yine de 1000 sene, 1100 sene kadar eder. Yani bu kadar uzun sürmüş bizim gündüzümüz. Gecemiz, şu anda gecede olsak da hani işte 1800'lerde diyelim ki güneş batmaya başladı. Ondan sonra karanlık çöktü. Sonra daha karanlık oldu. Daha karanlık oldu. 1900, 1950, 60, 70 ama 70'lerden sonra, hatta daha da evveli de sayılabilir, 50'lerden 60'lardan sonra aslında hiç de uzun sürmemiş yani karanlık. 50'lerden 60'lardan sonra bakıyoruz dünyada bir gelişme olmuş. Yani yine de bu Allah'ın bir rahmetidir. Gecemiz çok da uzun sürmemiştir. Ve yani ey Resulüm, duha olur, leyl olur ama Rabbin seni bırakmaz. Sen duha oldu mu leyl gelmez zannetme. Leyl olursa, gece karanlık çökerse gündüz olmaz zannetme. Gündüzden sonra gece gelir, geceden sonra gündüz gelir ama Rabbin seni bırakmaz. Gelişme olan günler olur, gelişmenin durduğu günler olur, rüzgarın kesildiği günler olur, karanlığın çöktüğü günler olur, baskıların arttığı günler olur, şehitlerin çoğaldığı günler olur ama Rabbin seni terk etmez. Ama şimdi tabii ki bunu 1400 sene sonra konuşmak kolaydır. Ama o gün buna iman etmek istenildi. O zor günlerde Allah ona dedi ki "Mâ veddâike rabbuke ve mâ kale." Korkma. Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı. İşte buna o günlerde iman etmek. Hani olaylar olmuş, bitmiş, biz 1400 sene sonra gelmişiz dünyaya. Tarihe bakıyoruz şöyle. 1400 yıllık tarihimize bakıyoruz. Doğru. Rabb'i onu terk etmemiş ve onu yalnız bırakmamış ve de her günden güzel gelişmeler de olmuş. Velel ahiretu hayrun leke minel ula da gerçekleşmiş. Gelecek günler senin için daha hayırlı olacak denilmiş. Öyle de olmuş. Çünkü biz artık tarihe bakabiliyoruz yani. Ama onlar bakamıyordu önündeki günlere, yıllara. Ama Allah ona diyordu ki iman et, ben sana söylüyorum. O zaten iman ediyordu. Ama Müslümanlar, onların da iman etmesi gerekiyordu buna. Hadi o peygamberdir, tamam, ona vahiy geliyor zaten. Ama diğerleri, onlar normal insanlar. Onların da iman etmesi isteniliyor. Buna iman da kolay değildir ha. Yani her taraf karanlık içerisinde, dünyada hepsi müşrik ve Allah diyor ki üzülme, ilerisi çok güzel. Ve buna iman etmezsen imanın yoktur. Allah söylüyor, peygamber de onlara söylüyor ve buna iman etmezsen imanın yoktur ve Müslüman sayılmazsın. Bu da bir imtihan yani. Yani hep böyle musibetler imtihan değil. Bir de böyle mesela gelecekten haber veriliyor ve bu gelecekten verilen habere de inanman isteniliyor. İnanamayabilir de insan. Çünkü dünya hali meydanda ve öyle bir durumda Allah böyle haber ediyor. Buna inanmak da gene imanın sağlam olmasıyla mümkün yani. Çünkü mesela Miraç olayı olduğunda bazıları dinden döndüler. Bu kadar da olmaz ki canım. Gittim geldim diyor filan. Böyle şey mi olur ya deyip dinden dönenler oldu. İmtihanı kaybetti. Halbuki sen hem Allah'a iman ettim diyorsun, peygambere iman ettim diyorsun. Ondan sonra bunu da olmayacak bir olaymış gibi görüyorsun. Allah için Miraç'tan kolay ne var? Sen kainatı yaratan odur diyorsun, sonra da böyle şey olur mu diyorsun. Bu çelişki. Yani her şey imtihan. Allah bu haberi veriyor. Gelecek günler güzel olacak. Bu da imtihan. Buna inanmazsan imanın yok yani. Çünkü Allah söylüyor yani. O anda insanın buna ilmel yakin, aynel yakin inanması gerekiyor. Ama acaba herkes inanabilir mi? Mesela şu anda diyelim ki dünyada kafirlerin gücü meydanda. Mesela bir vahiy gelmiş olsaydı bugün, mesela bir ayet gelseydi, Amerika, Avrupa vesaire şunlar şunlar, kafanızı yormayın onlara, onların ömrü çok kısadır, yakında görecekler. Şimdi vallahi billahi böyle bir ayet bugün gelseydi birçok Müslüman dinsizleşirdi, Allah muhafaza. İmanından vazgeçerdi. Böyle şey mi olur ya derdi. Adamlar uzaya gidiyor. Bu nasıl laf? Birçok insan buna hakkıyla inanamazdı yani. Böyle ha inandım falan derdi belki ama kalbi de bir türlü doğru, evet olacaktır, Allah diyorsa öyledir diyecek adam azdı yani. Şimdi o gün için böyle bir imtihan da var yani bu Müslümanların başında. Bu ay, bu sure bir müjde iken diğer taraftan da imtihan yani. Mesela bir de bu boyutu var. Ve duha derken burada duha vaktine yemin ediliyor. Duha kuşluk vakti demek. Ama bunun başındaki elif lam yani edduha, o bu elif lam ahd içinde olabilir. Cins içinde olabilir. Cins için olunca kuşluk vakti demektir. Yani kuşluk vaktine yemin olsun ki. Kuşluk, bütün kuşluk vakitleri demek olur. Cins olarak yani kuşluk vakti cinsinden olan, yani o zaman bütün kuşluk vakitleri, her gün kuşluk vakti var. Yani güneş doğduktan biraz sonra başlar, öğlen namazına kadar aşağı yukarı. Öğlenden biraz evvel biter. Buna kuşluk vakti denir. Böylece Allah Azze ve Celle o kuşluk vaktine yemin etmiş oluyor. Birinci ihtimal bu, yani bütün kuşluk vakitleri. İkinci ihtimal, Peygamberimizin bulunduğu dönemi kastediyor olabilir. Ve bu daha önemli, daha ihtimali kuvvetli bir görüştür. Çünkü sure Peygamberimizin suresidir. Peygamberimize moral olsun diye gelmiştir. Dolayısıyla buradaki duha vaktiyle Peygamberimizin bulunduğu, yaşadığı dönem. Çünkü peygambere vahyin başlaması demek, dünyanın aydınlanması demektir. Güneşin çıkması demektir. Ve burada da ona yemin ediliyor olma ihtimali yüksektir. Yani Allah Resulü'nün peygamber olduğu dönemi kastediyor. Güneş çıkıyor, yükseliyor. Çünkü sure peygamberimizle ilgilidir. Yani Allah Resulü'nün bulunduğu zaman diyebiliriz. Yani Elif Lam burada ahd için olursa, yani belli bir zamanı, belli bir duha vaktini kastediyor ise, o zaman peygamberimizin zamanını kastediyor denilebilir. Ya da kuşluk vakti ile veçh-i Muhammediye yemin ediliyor olabilir. Yani Allah Resulü'nün şerefine, yani ey Resulüm, senin yaşadığın zamana şerefinden dolayı, yani peygamberimiz bulunduğu zamanı şereflendirmiştir. Kur'an-ı Kerim peygamberimizin yaşadığı yere yemin eder. Mesela vettin ve zeytun ve turi sinin ve hazel beledil emin. Tine, zeytuna yeminden sonra turi sinaya yemin, ardından da peygamberimizin bulunduğu belede emin, yani Mekke'ye yemin. Allah peygamberimizin doğduğu, büyüdüğü yere, Mekke'ye yemin etmektedir. Peygamberimizin kendisine yemin etmektedir. Onun şerefini ifade eder bunlar. Ve burada da peygamberimizin bulunduğu zamana yemin etmektedir. Duha vaktine. O duha vakti o zaman, yani bu buradaki vedduha, peygamberimizin bulunduğu duha, yani bulunduğu zaman güneşin çıkması gibi olduğundan dolayı sanki duha vaktidir yani. Sanki onun yani ortaya çıkışı güneşin çıkışıdır. Bundan dolayı ve bu peygamberimizin şerefine yemindir. Allah kendi kulunun şerefine bulunduğu, doğduğu, büyüdüğü yere yemin ediyor, şerefine yemin ediyor. Ve aynı zamanda Allah'ın onunla konuştuğu vakit, yani gerek vahyin başlaması, gerekse Miraç'ta Allah'ın onunla konuşması gibi, Allah'ın onunla konuştuğu zaman, buna da bir yemin, o anda bir duha vakti gibidir yani. Onu da kastediyor olabilir. Ayrıca Musa Aleyhisselam'la sihirbazların mücadele ettiği o anda bir duha vaktiydi. Duha vaktinde buluşalım diye sözleşmişlerdi. Sabahleyin böyle güneş doğarken, işte doğduktan az sonra buluşup herkesin gözü önünde böyle bir o sihirbazlar sihirlerini attılar. Musa Aleyhisselam da asasını attı. Ejderhaya dönüştü. O olay bir duha vaktinde gerçekleşmiş idi. Onun da duha vaktinde olmuş olması ilginçtir yani. Burada duhaya yemin ederken Musa Aleyhisselam'ın o vaktine, o olayın gerçekleştiği duha vaktine yemin etmiş olma ihtimali uzaktır ama, çünkü sure peygamberimizle ilgilidir, Musa Aleyhisselam'la ilgili değildir. O yönden uzaktır, fakat onun da duha vaktinde olmuş olması, o da güzel bir tevafuktur. Ve duha ve leyli izâ secâ, duhaya da yemin olsun, sükunu erdiği zaman geceye de yemin olsun ki ey Resulüm, Allah bu şekilde kendi yaratıklarına yemin eder. Biz Allah namına yemin etmek zorundayız. Vallahi deriz. Biz öyle duhaya yemin olsun ki, armuda, elmaya yemin olsun ki diyemeyiz. Tine, zeytuna ve şemsi ve duhaha da olduğu gibi güneşe, aya, geceye, gündüze, duhaya biz yemin edemeyiz. Allah yemin eder. Allah onlara yemin ederken Allah'ın muradı yaratıklarına dikkat çekmektir. İlla da duhada bir şey olduğundan, tinde, zeytunda bir şey olduğundan da değil. Elbette ki tinde önemlidir, zeytun da önemlidir. İncirin de kendine has özellikleri var yani, zeytinin de var. Güneşin de var, ayın da var elbette, tamam, ama illa da yani bunlarda bir olağanüstü bir şey var herhalde. Mesela diyelim ki incir, Kur'an-ı Kerim incire yemin ediyor. Herhalde incir çok önemli bir şey, çok önemli bir şey var onda herhalde ki. Yani öyle olmayabilir. Peygamberimiz incirin, zeytunun her şeye, her hastalığa deva olduğunu söylememiş. Tam tersine mesela Kur'an'da hiç geçmeyen Habbetü Sevde, yani çörek otu dediğimiz o siyah küncü gibi, o otun mesela, o bitkinin her derde deva olduğunu söylüyor. İncirin, zeytunun böyle olduğunu söylemiyor. Demek ki illa da böyle bir şey olduğu için değil yani. Kur'an incire yemin eder, zeytine yemin eder, güneşe yemin eder. Bunlar illa da hani onda bir özellik var falan, ondan da değil. Elbette hepsinin özelliği var. Her şeyin özelliği. Bir ot bile zaten çok özellikli yani. Ama hani bunda da böyle ayrı bir şey mi var? Şart değil yani. Allah'ın bunda muradı o mahlukatına dikkat çekmek ister. Her şeye bakmayı, görmeyi, düşünmeyi öğrenin demek ister yani. Biz Allah adına yemin ederiz. Allah ise bazen Rabbine yemin olsun ki diye kendi namına yemin eder. Fele ve Rabbik de olduğu gibi. Rabbine yemin olsun ki ey Resulüm. Yani Allah, Allah'a yemin eder yani, kendini kendine yemin eder. Fakat genellikle mahlukatına yemin eder. Böylece mahlukata bakmayı, tefekkür etmeyi bize öğretmek ister. Yani kainatın sahibi olan Allah tine, zeytuna yemin ediyorsa, o zaman insan da bunlara bakmalı, düşünmeli demek olur. Buna teşviktir yani. Burada da ve duha ve leyli izâ secâ, duhaya yemin olsun, güneşin çıktığı doğduktan az sonraki zamanla yani yemin olsun. Ve tekrar gecenin çöktüğü zamana yemin olsun. Yani tüm güne. Yani siz bu gün içerisinde hayırlı ameller işleyebilirsiniz. Allah nasıl ki vel asr diyor, asra yemin ediyorsa, zamana yemin ediyor. Zamanın önemini göstermek istiyor. Zaman ile cenneti kazanacaksınız. Burada da ve duha ve leyli izâ secâ, duhaya yemin olsun, secaya yemin, geceye yemin olsun. Yani siz gündüz ve geceleyin çalışarak kazanacaksınız cenneti. Bunlara dikkat edin, değerlendirin yani. Duhayı da değerlendirin, leyli de değerlendirin. Yani gündüzleyin hayırlı işlerle uğraşın, geceleyin de hayırlı işlerle uğraşın. Yani yalnız gündüzleyin değil veya yalnız geceleyin değil. Yani geceleyin kalkıp teheccüd kılın ama gündüzleyin de cihat edin. Gündüz cihat ediyorsanız geceleyin de kalkıp teheccüde durun. Yani herkesin de değerlendirin. Çünkü ikisine de Allah yemin ediyor. Mâ vedda'ake rabbuke ve mâ kale. Bunlara yemin olsun ki Rabbin seni terk etmedi. Rabbin seni terk etmedi deyince peygamberimiz haşa böyle bir şey mi düşündü de Allah böyle buyuruyor? Tabii ki değil. Peygamber bilir ki Rabbi onu terk etmez. Yalnız peygamberimizin korkusu şu: acaba bir hata mı ettim? Bir yanlışım var da Rabbim bana kızdı mı? Kendinden biliyor yani. Haşa Allah'a küsme gibi ya da Allah'ı suçlama gibi bir durum söz konusu değil. Allah da ona cevap veriyor değil. Yani ey Resulüm üzülme. Bu şekilde bir diyalog. Yani Rab ile kul arasındaki bir diyalog bu. Ve ne güzel bir diyalog yani. Allah ile kulu arasında gerçekleşiyor. Bu Allah'ın kuluna olan muhabbetidir, sevgisidir. Ne güzel ifadelerdir bunlar. Mâ vedda'ake rabbuk. Rabbin diyor. Bak ne güzel bir ifade. Yani mesela bir baba mesela evladına oğlum baban seni bırakmaz demesi bile güzeldir. Mesela bir hoca talebesine merak etme hocan seni bırakmaz dese, burada Allah konuşuyor. Rabbin seni terk etmedi. Rabbin terk ettiğini kim düşünür? Allah'a tevekkül etmeyi öğrenememiş ve Allah'ı tanımamış olanlar düşünür. İnsanlara benzetenler düşünür. Allah'ı insana benzetenler tabii ki böyle düşünür. Yani nasıl ki mesela insanlar icabında dostun seni yalnız bırakabilir, vefasızlık gösterebilir. Yıllarca insan çocuğuna emek verir, bakarsın çocuğu kendisini bırakmış. Yani böylesi vefasızlıklar insanlarda olur. Ama Allah da olmaz. Allah vefasız değildir. Ve Allah'ın bırakabileceğini kim düşünmüştü? Allah'ın bırakacağını İsrailoğulları düşünmüştü. İsrailoğulları denizle Firavun arasında kaldıkları zaman eyvah dediler, yakalandık. Yani Allah bizi terk etti. Bunun manası bu. Eyvah yakalandık. Yani Allah bize yardım etmez. Yakalandık, iş bitti. Yani Allah'tan yardım gelmez. Musa aleyhisselam ne dedi? Kelle. Yanlış konuştunuz. Reddediyorum konuştuğunuz lafı. Kelle budur. Reddediyor yani. Reddediyorum konuştuğunuz lafı. İnne ma'ya rabbi seyehdin. Rabbim benimle beraberdir. Bana yol gösterecektir. Beni bırakmaz. Yani vedduhadaki gibi me vedda'ke rabbuk. Rabbin seni bırakmaz. O da diyor ki Rabbim benimle beraber beni bırakmaz. Niye? Çünkü ben onun davasını omuzlamışım. Ben Rabbimle beraberim demiyor Musa aleyhisselam. Yani ben Rabbimle beraberim. Yani çok samimiyiz der gibi. Ben Rabbimle beraberim. O bana yardım eder. Yani biz onunla şeyimiz iyidir yani aramız iyidir gibi. Öyle değil. Diyor ki Rabbim benimle beraberdir. Yani inni ma Allah, inni ma Rabbi demiyor. Ben Rabbimle beraberim demiyor. Rabbim benimle beraberdir. İnne ma'ya Rabbi seyehdin. Yani ben daha onunla beraber olmadan zaten o benimle beraber. Hep o evveldir. El evvel olan odur. Hep başlangıç odur. Ben daha onunla beraber olmadan o benimle beraberdir zaten. İşte bu Rabbinin kendisini terk etmeyeceğini anlamış adamın konuşması. Peygamberimiz Musa aleyhisselamdan aşağıda değil. Musa aleyhisselam bile diyor ki kelle inne ma'ya rabbi. Rabbim benimle beraber. Peygamberimiz nasıl olur da Rabbi kendini terk etmiş gibi mi düşünüyor? Hayır, peygamberimiz korkuyor. Acaba Rabbim bana kızdı mı? Bir hata mı ettim? Yoksa bilir ki Rabbi kendisini terk etmez. Bunlar Rabbin kulu ile olan güzel diyaloğudur. Ve bu kuluna ne kadar güzel bir hitap şeklidir. Allah, Allah olduğu halde peygamberimizi hiç uygun olmayan bir ifade tarzıyla çağırmamış, öyle hitap etmemiştir. Kainatın padişahı odur ve Muhammed Mustafa da onun kuludur. Kendi yaratmıştır onu. Ama buna rağmen Efendimiz'e olan bizim saygımızın devam etmesi için biz ona karşı saygılı olalım diye Allah da ona karşı hep güzel hitapta bulunmuştur. Böylece insanlar haddini bilsinler. Böyle saygısız saygısız konuşmasınlar. Allah bile kulu olduğu halde onunla öyle konuşuyor. Sen kim oluyorsun? O onun Rabbidir Allah. Onun Rabbidir. O Rabbi olduğu halde onun derecesini, kıymetini düşürmüyor. Onun makamını dikkate alıyor. Çünkü o makamı kendi vermiş ona. Ve insanların da o makamı dikkate almasını sağlamaya çalışıyor. Onun yanında yüksek sesle bile konuşmayın diyor. Ondan yüksek sesle konuşursanız, bağıra bağıra konuşursanız, amelleriniz de hepsi boşa gider, haberiniz bile olmaz. Allah peygamberinin makamını korumaya çalışıyor. Dolayısıyla bu peygamberimiz için hem bir şereftir hem de Müslümanlar için dikkatli konuşun demektir. O yüzden bir insan, bir Müslüman peygamberimizle ya Muhammed diye konuşamaz. Ya Resulallah demek zorunda. Onun bir makamı var. Sen bir başbakanla bile, bir valiyle bile efendim diye konuşuyorsun, sayın başbakan diyorsun, sayın valim diyorsun. Peygamberle konuşurken elbette ki bak Allah bile onunla azarlar şekilde konuşmuyor. Ve okşayıcı bir şekilde konuşuyor. Rabbin diyor, seni terk etmez. Buradaki o tatlı üslubu, o üslubdaki sıcaklığı anlamak lazım, hissetmek lazım yani. Evet, demek ki yani ey Resulüm, Rabbin seni, yani duhaya yemin olsun, Leyla yemin olsun, Rabbin seni terk etmiş değil. Yani gündüz olunca, gece olunca bir şey olmaz. Bazen hareketin önünde gündüzler olur, bazen geceler olur. Çok büyütme. Çok büyütme. Her şey bitti zannetme. Gece oldu, daha sabah olmaz zannetme. O karanlık gecelerin arkasından nurlu sabahlar da gelir yani. Duhadan sonra leyl geldiği gibi leylden sonra da duha gelir yani. Ve bunlar Rabbinin seni terk ettiğini göstermez. Ve mekale, ve sana darılmış da değil Allah. Burada düşünmen gereken şey şu: acaba neden oluyor bu olay? Neden kesildi? Sebebi hikmetini düşünmelisin. Sebebi hikmetini düşünmelisin. Sebebi hikmeti nedir? Yani gündüzleyin çalışırsın, geceleyin istirahat edersin, yalnız kalırsın, düşünürsün, ne yapacağını planlarsın. İnsanın buna da ihtiyacı var. Hep sürekli çalış, çalış, çalış, çalış, koştur, koştur, koştur, koştur. Düşünemezsin. Böyle bir ara dönem düşünmen için lazım. Ondan kaynaklandı bu. Düşünesin diye. Gecelerde tebettüle ulaşasın. Başkalarıyla alakan kesilsin. O vahyin kesildiği dönemde, gece gibi olan o dönemde biraz bir kenara çekilip Allah'la diyaloğunu kuvvetlendiresin. Yalvarasın. Daha çok zamanın olsun. Yoksa hep sürekli koşturmaca içerisinde, hep duha olursa, hep gündüz olursa, hep çalışırsan, hiç bunun böyle bir gecesi olmazsa, düşünmeye zamanın kalmaz, tebettüle ulaşamazsın. Başka şeylerden alakanın kesilmesi için yani böylesi geceler lazım. Ve ne zaman, nasıl bir gece bu? Rastgele bir gece değil. Velleyl izâ secâ, sükûne erdiği zaman. Orada sükûn kelimesinin geçmesi boşuna değildir. Yani sen de sükûnete er. Sükûnete eresin diye biz böyle bir gece yarattık yani. Sükûnet içinde olman için. Dolayısıyla böyle sükûnet dönemleri olması gerekebilir. Bir hareketin de ömründe, yani hareket hayatında, hizmet hayatında böyle dönemlerin olması gerekebilir. İnsanları düşünebilmesi, hataları görebilmesi, daha sağlamlaşabilmesi, Allah ile diyaloglarını kuvvetlendirebilmeleri için bazen böyle karanlık günler gerekebilir. O karanlık günler geldiğinde yani Müslümanlara küsmek yahut Allah'a küsmek caiz değil. Yani bir hikmeti vardır bunun da demek icap eder. Ve o günleri değerlendirmek gerekir. Tebettüle ulaşman için bir fırsat olarak görmelisin. Maneviyatını güçlendirmek için, Allah'a olan bağlılığını arttırmak için bir fırsat olarak görmelisin, görebilirsin. İşte ey Resulüm böyle bak meseleye. Çünkü ileride daha çok günler gelecek, böyle bir istirahat dönemine, istirahat derken daha doğrusu sükunet dönemine diyelim. Sükunet dönemine ihtiyacın olacak. İleride çok zor günler seni bekliyor. Çok yoğun çalışacağın günler bekliyor. Onun için bu günlerin şimdi kıymetini bil, bu günleri iyi değerlendir. Başka türlü anlama, doğru anla. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى. Ve gelecek günler bugünden daha hayırlıdır. Burada ahiret, ahiret manasına da gelebilir. وَلَلْآخِرَةُ ahiret خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى. Bu dünyadan daha hayırlı. El-ule dünya hayatı yani. Yani ahiret bu dünyadan senin için daha hayırlı. Yani bu dünyada her istediğin olmasa da, istediğin zafere ulaşmış olmasan da ey Resulüm, önemli değil. Zaten ahiret senin için daha hayırlı. Bu manaya da gelebilir ise de, böyle düşündüğümüz zaman sanki biraz şöyle gibi de oluyor, o da akla geliyor. Yani hani ölmen sanki daha iyidir bu dünyada yaşamandan dercesine. Öyle bir ihtimal de akla getirir. Halbuki o kastedilmiş olamaz. Çünkü daha peygamberimiz ondan sonra yıllarca yaşadı. Ve de büyük hizmetler yaptı. O dönemde hemen ölmüş olsaydı din bu hale gelmeyecekti. Demek ki o manaya gelme ihtimali düşük. Yani ahiret, evet elbette ki ahiret bu dünyadan daha iyidir. Peygamberimiz için de, bütün Müslümanlar için de. Ama burada ahire derken sonu yani. Yani ümmetinin sonu, senin başlattığın bu hareketin sonu. Ahire son demek. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى. Başlangıcından, son başından iyi olacak. Neden? Ne yönden iyi olacak? Yani ümmet koca bir ümmet olacak. O yönden iyi olacak. Evet, peygamberimizin dönemi elbette ki çok daha üstündür. Peygamberimizin ashabı bizden çok daha üstündür. O yönden değil. Ama büyük bir ümmet olması yönünden. Sonuçta peygamberimiz döneminde azdı Müslümanların sayısı. Ama kıyamete kadar çoğalacak, çoğalacak, çoğalacak Müslümanlar. O yönden, sayı çokluğu yönünden, tabi bunların içerisinden de bir sürü kaliteli insan da olacak. Koskoca 1 milyarlık, 1,5 milyar, belki yarınlarda belki 2 milyar, belki 3 milyar Müslüman. Bunların içinden elbette ki 5-10 bin tane de, belki 50 bin tane de, 60 bin tane de kaliteli Müslüman. Belki daha da fazla olacak. O yönden de yani bakılırsa gelecek günler senin için daha iyi, yani sonunuz başınızdan iyi olacak. Demek ki Allah Azze ve Celle peygamberimize böyle bir moral de vermiş oluyor. Haber de vermiş oluyor. Bu aynı zamanda bir ihbar yani. Gaybi bir ihbardır. Gelecek hakkında geleceği bilen Allah söylüyor. Dolayısıyla bunda hata olma ihtimali yok. Nasıl ki Kevser suresinde inna atayna kel kevser, sana Kevser'i verdik. Kevser de hayru kesir manasında çok hayır demek. Yani büyük bir ümmet de buna dahildir. Çok hayır içerisindedir. Ümmetinin içinden alimlerin yetişmesi, ehli beytinin büyümesi, çoğalması, ehli beytinden nice evliyanın çıkması, bütün bunlar hepsi Kevser kapsamındadır. Nasıl ki orada da haber ediliyor, inna atayna kel kevser, sana Kevser'i verdik. Yalnızca cennetteki o Kevser denilen havuz değil, bu dünyada da sana Kevser'i verdik. Yani bu dünyada da senin koca bir ümmetin olacak ve o ümmetinin içerisinden de nice böyle yıldızlar çıkacak. Kevser havuzunda da öyle zaten, yıldızlar gibi taslar olacak böyle. Alıp alıp içecekler insanlar, Müslümanlar. Orada nasıl ki öyle buyuruluyor, burada da Rabbinin senin için takdir ettiği gelecek günler, ümmetinin geleceği bugününüzden daha iyi olacak. O gün, yani bu surenin geldiği günden veya bu işin başlangıcından. Mesela peygamberimiz için büyüklüğü çocukluğundan daha iyi olmuştur. Çocukken yetim doğdu, sonra öksüz de oldu, sonra bu şekilde büyüdü, sonra evlendi. O kendisi için daha iyi oldu. Sonra peygamberlik verildi. Peygamberliği gençliğine göre daha iyi oldu. Sonra İslam belki ilk zamanlarda çok zayıftı, zor günler geçirdi. Ama sonrasında iyi oldu. Güçlendikçe güçlendi. Demek daha iyi oldu. Demek hep daha iyiye doğru gitmiş peygamberimiz. Hiç gerilememiş. Doğumundan itibaren gerileme yok onun hayatında. Hep ileriye gitmiş yani. Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi, وَلَلْ اٰخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى, gelecek günler senin için daha iyi olacak. وَلَسَّوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, ve Rabbin sana verecek ve verecek ve sen razı olana kadar verecek. Bunlar ne kadar insanı rahatlatıcı ayetlerdir. O üzüntülü günlerden sonra bunların gelmesi çöldeki bir insana soğuk su vermek gibi bir şey. Su su diyen bir insana soğuk su vermek gibi bir şey. Ondan da öte. Ve bunları tabi Efendimiz öğrendiği zaman rahatladı, huzura erdi. Rabbin sana verecek ve sen razı olacaksın. Rabbinin, demek ki Rabb'ı verecek, ondan sonra Allah Resulü razı olacak. Yani hani tasavvufta nefsin mertebeleri sayılırken nefs-i emmare, nefs-i levvame, nefs-i mutmainne, nefs-i radiyye, nefs-i mardiyye böyle kademeler söylenir. Nefs-i radiyye bu üst düzey nefislerden bunlar. Çok az insana nasip olmuş olan mertebeler. Nefs-i radiyye. Razı olmuş olan nefis. Allah'tan razı. Nefs-i mardiyye ise Allah ondan razı olmuş. Yani önce kul Allah'tan razı olmuş, sonra da Allah kulundan razı olmuş. Bu radiyeten mardiyye makamıdır. Yani önce kul razı, sonra Allah ondan razı. Hani öyle buyuruluyor idi. Ya eyyetuhen nefsul mutmainne irci'i ile rabbik. Ey nefs-i mutmainneye sahip olan nefis, Rabbine dön. Ne şekilde dön? Radiyeten mardiye olarak. Sen Allah'tan razı, o da senden razı. Olarak Rabbine dön. Bu radiyeten mardiye makamı. Yani önce kul Rabbinden razı olur. Allah'ın kaderine, verdiklerine de vermediklerine de razı olur. Sonra da Allah kulu bu düzeye geldiği için Allah ondan razı olur. Ve biraz evvel kendisi Allah'tan, Allah'ın verdiği ve vermediğinden razı iken nefs-i mardiyede idi. Şeyde, nefs-i radiye makamında idi. Şimdi Allah ondan razı oldu. Nefs-i mardiyeye ulaşmış oldu. Yani kendi razıyken Allah razı oldu ve kendisi artık nefs-i radiyeden de geçti, nefs-i mardiyeye ulaştı. Bu radiyeten mardiye makamı. Ama peygamberimizinki bunun da ötesinde, ona özel bir makam. Tersine mardiyeten radiyye makamı oluyor yani. Yani kendisi Allah'tan daha razı olmamışken Allah ondan zaten razı. Bu neye benzer? Mesela önce talebe çalışır, hocasının gözüne girer, hoca ondan sonra ondan razı olur. Mesela. Ama bazen de öyle, bunun tersi de olur. Öyle bir talebedir ki, çok çalışmadan bile zaten hoca ondan razıdır. Nasıl olur bu? Bu şöyle olur. Çok vasıflıdır. Çok kalitelidir. Zaten kalitesi her halinden bellidir. Zekası, takvası, ahlakı zaten kendisini öyle bir belli ediyor ki zaten daha o imtihana girmeden, daha bir şeyler yazmadan ve de hocanın verdiği puandan da razı olmadan, verdiğinden veya vermediğinden razı olmadan, saygısını, sevgisini daha göstermeden bile zaten hoca onun öyle olacağını bilmektedir. Zaten bu böyle birisidir, mutlaka böyle davranacaktır. Bilir ve daha o hocasından razı olmadan hoca ondan zaten razı olmuştur bile. Çünkü onu tanımaktadır, onun öyle olacağını bilmektedir. Şimdi hoca bile biliyor da Allah bilmez mi? O kulunun ne olacağını Allah biliyor, nasıl davranacağını da Allah biliyor. O daha Allah'tan razı olmadan Allah zaten ondan razı oldu, bitti bile yani. İşte bu ayette buna işaret var. Rabbin sana sonra verecek ve sen razı olacaksın. Yani önce o verecek, demek senden razı yani. Seni sonra razı edecek. Yani senden razıdır Allah ve seni razı edecek. Normalde ise sen Allah'tan razı olursun önce, Allah senden sonra razı olur yani. Ama peygamberimizin makamı apayrı bir makam. Rabbin seni makam Mahmud'a gönderecektir buyuruyor Kur'an. Ölmüş makama. Kalk namaz kıl, teheccüd kıl. Umulur ki Rabbin seni makamı Mahmud'a gönderir. Bunun için kalk bunu yap. Bu peygamberimize has özel bir makam. Normal insanlar radiyeten mardiye şeklinde ilerlerken, peygamber ise mardiyeten radiye olmuştur. Nefsi öyle bir nefistir. Allah ondan öyle bir razıdır. Ve Allah'ın ona vereceğinin delili olarak da kendisine geçmişini Allah hatırlatır. Hani verecek de, hani bunun bir delilini göstersen bana Rabbim, hani delile ihtiyacı yok da Allah diyor zaten, o zaten delildir. Ama hani bir kalbimin daha mutmain olması için bana bir şey göstersen de daha da mutmain olsam. İşte onun için de Allah buyuracak ki geçmişine bak. Evvelden neydin? Ne oldun? Ona bir bak.